Ayrım 40, sayfa 545. Dalgınlıktan telefon sesiyle uyandı. Muhittin'di. Bir Akdeniz gezisinden dönmüştü. Nasıldı doktor abi? İşlerini toparlayıp çok yakında arayacaktı. Uzun süre buradaydı artık. Fikret abiyle birlikte Boğaz'a götürecekti onları hafta sonu bir gün. Bir yalnızlıktan kurtulmanın sevincini duymuş gibiydi. Güzel şeydi aranmak. Erken yattı o gece. Sabah 10'a doğru telefon çalınca Yunus diye açtı. Hastane santralıydı çıkan. Doktor Neşide Hanım görüşecekti. Neşide adını duralayarak anımsamıştı. Biraz sonra bağlandı telefon. Günaydın doktor bey.
Buyurun Neşide Hanım.
Nasıl gidiyoruz?
Sağ olun doktor hanım. Önemli bir şey yok şimdilik. Yeni geldim ben de. Dışarılardaydım.
Hoş geldiniz. İzin verirseniz bir sağlık denetiminden geçirelim sizi. Epey oldu.
Sağ olun. Nasıl yaparız?
Bir gece konuk ederiz sizi burada. Ertesi gün biter.
Ne vakit diyorsunuz?
İsterseniz hemen alıp gelin valizinizi. Yeriniz hazır.
Sağ olun. Bir an düşündü. Niye olmasın?
Akşama doğru geleyim.
Bekliyoruz.
Hastanenin doktorun gösterdikleri bu ilgiye sevindi doğrusu. O da düşünüyordu böyle bir şeyi. Öğle yemeğinden sonra dinlendi bir süre. Beşe doğru elinde küçük valizi hastanenin kapısındaydı arabayla. Karşıladılar, daha önce yattığı odaya aldılar gene. Bildik işlemlere de hemen başlandı. Yatağa uzanınca geçen kez karyolada uyuklarken gözlerini açar açmaz karşısında oturmuş, sessizce kendisine bakan Esme'yi görür gibi oldu. Atmaya çalıştı kafasından. Biraz bıraksa aşırı duygulanmaya kapılacağını biliyordu. Doktor Neşide ertesi sabah geldi. Elektroya götürdü doktoru, röntgen çektiler. Kanlar laboratuvardaydı. Odasına gidip aldırdı, gazeteleri gözden geçirdi doktor. Yemekten sonra uyudu. Üçü geçiyordu uyandığında. Biraz sonra tüm sonuçların dosyasıyla Doktor Neşide girdi kapıdan, oturdu karşısına. Çıkardığı raporları doktora da göstererek gözden geçirmeye başladı. Durum kötü değildi.
Kendinizi yormadınız ya.
İsviçre'de gezip dolaştık biraz.
Esme Hanım'la mı? Şaşaladı doktor. Deyişi de sesi de sinsiceydi sanki, biliyor bu kadın.
Hastaneden beri hiç görmedim Esme Hanım'ı.
Başını elektro kayıtlarından kaldırıp kısa bir göz attı doktora, doğru mu gibi. Elindeki kayıtlara bakarak yaptığı açıklamalara dönerken, iyi etmişsiniz dedi, bir süre yalnız kalmanızda sağlığınız için yarar var. Bakın sonuçlar iyi görünüyor.
Sorsam mı şuna, nereden biliyorsunuz Esme Hanım'la yakınlığımızı diye.
Büyük ilgi gösterdi sağlık durumuna Esme senin. Görünce öyle bir takıldı sana, söylediğine pişman etme kadıncağızı. Son sözü söyledi doktor adam. İlaçlarıyla eskisi gibi sürdürecekti yaşamını. Gövde sınavı pek kötü değildi. Biraz tedirgin geldi eve. Esme'ye değin bir soru, günlerdir örtbas etmeye çalıştığı bir duyguyu gene uyandırmıştı içinde. Uyutabilmiş miydin ki? İşimize bakalım. Küçük telefon defterinden çıkardı Mahmutların numarasını, çevirdi telefonu. Bir iki çalıştı, açıldı. Şerife'ydi. Doktoru duyunca çok sevindi. Hemen Mahmut aldı telefonu.
Siz bir hastalık geçirmişsiniz doktor amca. Biz yeni duyduk. Burada olmadığınızı söylediler.
Artık buradayım dedi doktor. Sağlığım da pek kötü değil. Bana gelebilir misiniz?
İsterseniz hemen.
Adresi verdi, tanımladı yeri. Bir saat sonra geldiler. Balkona oturmaya çıkınca karşılaşıp şaşırdıkları güzelliğe övgülerini aralar gibi. Bakın çocuklar diye aldı doktor. İstanbul'da sizden yakın gördüğüm kimsem yok. Çok önemli bir şeyi konuşacağım sizinle. Benim biraz param var. Ben bu parayı devrimci yolda halklara yarayacak biçimde kullanmak istiyorum. Bu da güçlü, temelli bir kurum da olur ancak. Karı kocanın soluklarını tutar gibi gözlerini diktikleri doktor, bir arada tasarısını ağır ağır anlatmaya başladı. Can kulağıyla dinliyorlardı. Heyecandan kımıl kımıldılar. Her duyduklarıyla gözleri parlıyordu. Olayı ince ayrıntılarına kadar anlattıktan sonra sözünü bağladı doktor. Bu iş güç çocuklar. Bir arkadaş Nuh'un gemisi diyor buna. Düşe dayalı olduğu için işe hiç düş karıştırmamak, gerçekçi olmak gerekir. Bu gemiyi yapıp yüzdürmek bir sorun. Kaptanından tayfasına tekneyi yürüteceklerin seçilmesi daha büyük sorun. Bu yaşımda, bu sağlığımla ben bu işi sırtlanamam. Sizinle bunu konuşacağız şimdi. Önce bir düşünün, bakın şöyle bir. Sanat, kültür, donanımı uygun. Hemen aklınıza gelen biri var mı çevrenizde? Birbirlerine baklar karı koca. Zeynel'ler var.
Kimmiş Zeynel'ler?
Zeynel iyi devrimci bir çocuk. Saz çalar, türkü söyler, oyun oynar. Kalabalık bir solcu grup bunlar. Ermenisi, Türk'ü, Kürt'ü epey karışık. Saz, türkü, halk oyunu asıl uğraşları. Dergi çıkarmak istiyorlar. Beyoğlu arka sokaklarda büyük bir eski yapıyı tutmaya uğraşıyorlardı. Paraları yetmedi. Başları polisle de dertli. Kürt'ü bol ya, Ermeni de var aralarında. Sosyalist, sosyal demokrat filan. Pek bir parti bağları yok bildiğim. Sazı mazı umursamıyor polis, kuşkuyla bakıyor. Etkinliklere katılmakta kimseden geri kalmazlar çünkü. Zeynel de gözü kara biri olan, kafası da iyidir. İkide bir gözaltına alırlar. MHP'liler saldırır, Demirciyan'ı hastanelik ettiler. Zeynel Kürt mü? Türk. Nereden tanıdınız bunları? Gençten çocuklar, benim küçük yeğenim var Gülüşan, onun fakülte arkadaşları çoğu. Tiyatro yapıyorlar aralarında. En yaşlıları Zeynel, hukuku yeni bitirdi, avukatlık stajı yapacak. Düşünmeye başladı doktor, kimi sakıncalarına karşın artı yanı ağır basıyor gibiydi ya, ilişki nasıl kurulmalıydı? Para konusunda güvenilirlikleri ne ölçüdeydi? Bir tanımakta yarar var. Zeynel'le görüşsek mi? Çok iyi olur doktor amca. Konuşacaklardı, bir engel yoksa ertesi güne akşam balkonda çay içmeye buraya getireceklerdi Zeynel'i. Kalktılar. Kaygılı da olsa sevinç vardı içinde doktorun. Yakalanmış ilmek de en azından bu çocuklarla ilişki. Bir adım atabilmiş olmanın yarım buçuk umudu içinde masasında bir şeyler karalayarak geçirdi ertesi günü. Telefon edip geldiler akşama doğru. Esmer, incesinden orta boylu, sorgular gibi bakan ela gözleriyle yakışıklı bir genç adamdı Zeynel. Kapıda karşılaştıklarında çekingen izlenimi vermişti ya, yukarı çıkıp da balkonda konuşmalar başlayınca gereğinde dikelmesini bilen kimliği de çıkmıştı ortaya. Genel söyleşinin bir yerinde onlara duyduğu yakınlıktan girdi doktor. Mahmutlardan işittikleri ilginç bir çalışma içinde olduklarını gösteriyordu. Kendisi de bir günler bu tür etkinliklerle uğraştığı için güzel gelmişti doktora. Daha yakından tanımak istemişti topluluklarını. Hemen açıkladı Zeynel, sanat ekseninde toplanmış arkadaşlardılar. Siyasal baskı istemiyorlardı üstlerinde. İsteyen gider istediği siyasal partiye girerdi. İçlerine bu yanlarına girmesini istiyorlardı yalnız. Irk, ulus, din, cins ayrımı gibi siyasal ayrımı da sokmak istemiyorlardı aralarına. Müzik, oyun, saz, türküydü ortak paydaları. Ayrımcılık olmazdı onlarla da. Şu örgüt, bu örgüt demeden gözleri tutmuşsa herhangi bir eyleme türküleri çalgılarıyla katılıyorlardı. İsteyenler gidiyordu ona da, zorlamak yoktu. Daha ne isterdi doktor? %100 uymasa da düşlediklerinin çekirdeğini oluşturuyordu gençlerin yaptığı. Çabuk karar veriyorsun, başı bozuk taburu bu. Teorik bağları filan yok, tutarlılıkları da olmaz bunların. Anarko eğilimli kızlar, delikanlılar. Sanatsal etkinlikler içinde oluşur en güzel teorik bağ. Sanatın, müziğin, halk oyunlarının tutarlılığını niye küçümsüyorsun? Teorik bağ kuracağız diye kışkırtmalar içinde birbirlerini vurmaya kalkışmaları daha mı iyi? O yapı kurulabilirse eksiklerini orada görecekler, en güzele, en doğruya oradan gideceklerdir. Salt bir depo, bir ardiye mi olacak düşlediğim kurum? Başınız polise niye dertte peki? Duraladı Zeynel, şaşırmış gibi baktı. Gençlerin bir arada olmasına dayanamıyorlar. Gizli silah için baskın yaptılar birkaç kez. İkide bir dalıp kaçak birini ararlar. Sazları toplayıp götürdüler bir gün. Güç kurtardık savcılıkta. Şifreli yazı saklıyormuşuz sazların içinde. Bezdirip dağıtmak istedikleri psikolojik savaş. Durgun bakıyordu anlatırken. İçimizde Kürtlerin çokluğu azdırıyor herifleri belki. Ermeniler de var. İstediğin kadar saz çal sen. Beni iki kez gözaltına aldılar Kürt yürüyüşünde. PKK'dan paraları kim getiriyor sizin örgüte? Sordukları bu. Ben Türk olamazmışım. Ya Kürt ya Ermeni, şah yapmış anamı. Çok pis herifler. Sövgü, dayak, başka bildikleri yok. Çöken sessizlik içinde söze nasıl gireceğini bilemeden dalgın kaldı doktor. İstanbul'un göbeğinde Beyoğlu'nda toplanıp saz çalma, kalay çekmek isteyen gençlere dayanamayan birilerinin gözü önünde, karanlık egemen güçlerce yıllar yılı lanetlenip yasaklanmış, kültür sanat ürünlerinin koruyucu yuvasını kuracaksın. Evet, düşlediğin yapı böyle bir toprakta kurulacak. Nasıl, gözün yiyor mu? İşler yolunda olsaydı böyle bir yeri kurmaya gerek kalmazdı. Gözüm yemeyecek de ne yapacağız? Sen hiç mi bağ kurmadan siyasal bir örgütle, partiyle filan? Doktorun biraz da takılır gibi gülümseyerek sorduğu soruya Zeynel de gülümseyerek bakıyordu. Sütten çıkmış kaşık mısın yani? Gülüşmeye başlamışlardı. Ben biraz erken başladım amca. Lisede dev listeydim.
Geceleri çıkıp duvarlara yazılar filan yazdık. Yakalanıp dayak yedik bir iki kez. Sonra aramızda bir örgüt kurduk. Zincirli Yumruk diye. 2 yıl sürdü bu. Ara sıra toplanıp birbirimize devrim söylevi çekmekten, bağırıp çağırmaktan başka şey yaptığımız da yoktu aslında. Sonra bir gün silah getirdi arkadaşlardan biri. Halkın bilmem hangi örgütüne girecekmişiz. Biz 2 kişi, Davut vardı tiyatrocu, yokuz bu işte deyip ayrıldık. 9 yaşımdan beri saz çalarım, bir de tiyatromuz var. Salonu ayarlayabilsek Brecht oynamak istiyoruz. Çok iyi edersiniz Zeynelciğim, sizin orayı bir gelip görmemizde sakınca var mı? Sevinmişti Zeynel, tam da günüydü ertesi akşam toplu saz çalacaklardı. Çocuklar gidince balkonda ortalık kararıncaya kadar düşünceli oturup kaldı doktor. Gözü tutmuştu Zeynel'i. Uygun bir giriş kapısıydı bu. Pek açık vermeden uyanık bir tutumla adımlar atılabilir görünüyordu bu çocuklarla. Belayı göze almadan ne yapabilirdin ki? Konuştuklarını tek tek düşününce biraz daha ısındı görünen yeni yola. Sonra ağırdan nasıl olduğunu da bilemeden Esme ile yan yana buldu kendini. Cıvıltılı denize bakıp kırmızı şarap içiyorlardı. Uyanır gibi toparlandı biraz da kızarak. Bırak artık yaşamını düşlerle karartmayı. Giden gitti. Ardından koşacak gücün yok. Artık vaktin de olmayacak. İnip mutfak yanındaki masada yedi akşam yemeğini. Tam salona çıkıyordu ki telefon çaldı. Dacık ne yapıyorsun? Sözlerini duyunca sevinç doldu içine. Kötü bir şey olmasın da. İyiydiler, kötü bir şey yoktu. Opsana ile kulaklarını çınlatıp duruyorlardı Dacık'ın. Balkonda şarap içerlerken esmişti öyle. Sağlığını sordu önce. Sevindi hastanedeki sonuçlara. Doğruymuşsun dedi daha yüksekten bir sesle. Kuruntu filan değilmiş o dediklerin. Eskisi gibi işliyormuş kafan Dacık. Kaygılanma, benim Ermeni gavuru kafam da işliyor. Opsana'yı veriyorum. Heyecanlı bir sevinçle İstanbul'u, doktoru görecekleri günün özlemini yineledi Opsana. Ama şimdi doktoru bekliyorlardı gene. Geçenkinden pek bir şey anlamamışlardı doğrusu. Ne gezmelere götüreceklerdi doktoru, bir kaçamak yapıp atlar gelirse. Telefonu kapatıp salona çıktığında mutluydu. Vaske'nin çevresinde olan bitenin ayrımına vardığını bildirmesine sevinmişti de merakla da dolmuştu içi bir anda. Öğrendiği neydi, nasıl öğrenmişti? Telefonda konuşulmazdı ki. Salt bunun için değerdi doğrusu İsviçre'ye gitmek. Gene uçmalara kalkma doktor, burada gözümüzü açıp burada işimize bakalım artık. İçindeki sevinçle yer yer katılarak çok sevdiği kimi türküleri dinlemekle geçirdi o geceyi. Sabah geç kalkıp geç yaptı kahvaltısını. Yunus'a balık aldırıp buğulama yaptırdı. Erken savdı onu da. Gazeteleri daha derinliğine bir ilgiyle okuyordu artık. 5 gazeteyi didikler gibi karıştırmak uzun saatler almıştı. Ancak 3'e doğru tepsiyle yukarı çıkarıp 7 yemeğini uzandı. Akşam 7'de geleceklerdi çocuklar. 5'e doğru giyinip çıktı evden. Tatlı bir akşam serinliği başlamıştı. Parça parça kabarık ak bulutlar kimin de güneşin de yolunu keserek gezinip duruyordu yukarılarda. Kıyıda yürüdü biraz, bankta oturup denize, karşı adalara baktı. Çok sağlıklı duyumsuyordu kendini, sevinerek bakıyordu sanki her şeye. Yokluğunu yatsımaya çalıştığı bir eksikliğin bile hüzünlü buruk tadı vardı içinde. Bakarsın çıkar gelir, olmaz mı? Kapat şunu artık, açmadım ki, kapalı aslında. Öylesine iyimser bir mutluluk gezinip duruyordu içinde yani. Hiç bıkkınlık vermeyen şu görüntü bile yeter. 6'yı geçiyordu, kalktı banktan. Ağır ağır yürüyüp sokağa dönünce evin karşı köşesinde duran bir polis arabası gördü hemen. Birileri vardı içinde. Dikelen duygularını bastırmaya çalıştı. Neyin nesiydi kim bilir. Yüzlerce ev var mahallede. Arabaya bakmadan ağır ağır yürüyüp girdi arka bahçeye, kapıya yürüdü. Çıkardığı anahtarını soktu kilide, çevirdi. Kapıyı iteliyordu ki ardında ayak seslerine döndü. İri kıyım 2 adam basamakları çıkıp bahçeye girmişlerdi, yaklaşıp durdular. Doktor Nait Kotar. Buyurun ben. Terörle mücadele şubesine kadar geleceksiniz. Müdür bey sizinle konuşmak istiyor. Aklının ucundan geçmeyen bir şeydi terörle mücadele şubesi. Ne diyeceğini bilemeden duraladı bir an. Tez toparlanıp dikilir gibi oldu. Konu nedir? Onu biz bilemeyiz. Müdür bey anlatacaktır size. Gene bir duralar gibi oldu. Döndü bir karara varmış gibi çekti aralık kapıyı. Buyurun gidelim. Arkada 2 yanına oturdu adamlar. Şoför sokağa dönüp Aksaray'a doğru sürdü arabayı. Evi aramamalarının sevinci vardı içinde. Asıl heyecanı arabada duymaya başladı doktor. Nereden çıkmıştı terörle mücadele? Neyi soracaklardı, neyi söyleyip neyi saklamalıydı? Saklayacak neyim var derken birden bilincine varıyordu ki, en doğal şeyleri söylemenin bile akla gelecek gelmeyecek 1001 sakıncası üşüşü veriyordu hemen. Söz gelimi İsviçre'de kimde kaldığını söylemeli miydi? Biliyorlarsa kuşkularını arttırmış olmayacak mıydı saklamaya kalkışması?
Eski TKP ile ilgili ne sorabilirlerdi? Diyarbakır gezisi geldi aklına. Asıl önemlisi oydu belki de, Malabadi yolculuğu. Yol arkadaşları. Sonra ya Esme'yi sorarlarsa? Sorarlar mıydı? O konuda ne diyecekti peki? Bütün bunların ne ilgisi vardı terörle mücadeleyle? Kafası böyle bin bir çalkantıdaydı Vatan Caddesi'ndeki yapıya geldiklerinde. Arabadan indirip C bloku denen yapıya soktular iki yanında iki herif. Bir koridordan sonra merdivenleri çıkarmaya başladılar. Yavaş çıkmasına karşın soluk soluğa kalmıştı boş bir odaya aldıklarında. Terlemişti de. Bir sandalyeye oturttular, biri başında kaldı, öteki çıktı odadan. Bir ağırlık duyar gibiydi göğsünde. İzor dil aldı dilinin altına. Soluklanıp duruldu biraz. Dik durmaya çalıştı. Kendine acındırırmışçasına hastalığını göstermek bu heriflere ağırına gidiyordu. Bütün yaşamı boyu karşılaşmayı beklediği polis olgusuyla bu yaşta yüz yüze geliyordu. Terörle mücadele şubesine hem de. Alaylı gülümseyecekti neredeyse. Yakaladık sonunda. Görmeden ayrılmış olmayacağız şu dünyadan. Kapı açılıp biri göründü, kapandı gene. Başında bekleyen adam da çıktı odadan, yalnız kalmıştı. Üzerlerinde bilgisayarlar olan üç masa tahta sandalyeler vardı odada. Çalışanların bırakıp gittiği bir büroydu belli ki. Çıplak bir pencerenin kirli camlarından yanlardaki yapıların kararmış arka duvarları görünüyordu. Korkulu bekleyiş içinde ürküye kapılması için mi tutuyorlardı burada nedir? Ürkülecek bir şey yoktu aslında ya, gergindi yine de. Akşam alacası çökmüştü odaya. Dışarıda derinden, sokaklarda evler arasındaki çocuk sesleri, bağırış çağrışmalar geliyordu. Mahalle arasındaki bir yapıdaydı demek. Koridordan uğultu gibi gelen sesler de ağıran çekilmiş sessizlik bağırstırmıştı. Saate baktı 8, bir saati geçmişti demek. Çişi gelmişti, kalkıp gitti açtı kapıyı. Uzandı. Sivil biri duruyordu ileride. Tuvalete gitmesi gerektiğini söyledi. Başını olur anlamına sallayıp yandaki bir kapıyı gösterdi adam. Çıkıp gitti gösterdiği yere. Soluk ışık altındaki sidik kokulu bir pisuvarda gördü işini. Muslukla elini yüzünü yıkadı. Çıktı mendiliyle kurulanarak. Birileri daha dolanıyordu koridorda. Tuvaleti gösteren karşıdaki sivilin gözü üstündeydi. Döndü odasına. Duvarda düğmeye bakınıp ışığı yaktı, oturdu iskemlesine. Epey bir süre kafasını bir şeye takmama çabası içinde gözlerini kapatıp kaldı öylece. Uyuyacak gibi oldu bir ara. Saat 10'a geliyordu kapı açıldığında. Orta yapılı kranta biri girdi içeri. ''Buyurun doktor bey'' dedi. Çıktılar. Boş koridorda adamın ardı sıra yürüyüp bir kat merdiven daha çıktılar ağır ağır. Daha bakımlı bir kata gelmişlerdi sanki. Kapısında bir sivilin beklediği odaya doğru yürüdüler. Adam içeri girip çıktı biraz sonra, çekilip yol verdi. Doktor içeri girince kapı örtüldü arkasından. Karşıda ağır perdelerin kapattığı pencere yanındaki büyükçe bir yazıhanenin ardında esmer, orta yaşlı bir adam oturuyordu. Doktorun odaya girip yaklaşmasıyla doğrulup kalkacak gibi yaptı. ''Buyurun doktor bey'' diye yazıhane önündeki koltuğu gösterdi. Oturdu doktor. ''Hoş geldiniz.'' Şaşalar gibi oldu doktor. ''Hoş bulduk.'' ''Buraya kadar yorduk sizi, bağışlayın.'' Ne diyeceğini bilemedi doktor. ''Arkadaşlar size bazı sorular soracaklar, onları yanıtlayacaksınız.'' Toparlanmıştı doktor. ''Siz de beni bağışlayın.'' dedi. ''Tanık olarak mı sorgulanıyorum, sanık olarak mı?'' ''Ne tanıksınız şu anda, ne sanık. Yürütülen bir soruşturmada adı geçmiş bir yurttaşın bilgisine başvuruluyor.'' ''Yürütülen bir soruşturma.'' diyordu adam. ''Sorsa mıydı?'' ''Soramamıştı birden. Bildiklerinizi anlatacaksınız.'' ''Hangi konuda?'' ''Onu arkadaşlar açıklarlar size. Bana sormak istediğiniz başka bir şey var mı?'' ''Yok, sağ olun.'' Bir düğmeye bastı. İçeri giren adama, ''Doktor Bey'i sorgudaki arkadaşlara götürün.'' dedi. ''Buyurun Doktor Bey, bana iletmek istediğiniz bir şey olursa söylersiniz arkadaşlara.'' Doğrulmuştu gene. Doktor kalkıp başıyla selamladı. İçeri giren adamın ardı sıra çıktı odadan. Asıl olay başlıyordu demek. Koridorda adamın arkasında yürürken ağırlık duymaya başlamıştı göğsünde. Bir izordil aldı dilinin altına. Neyin yürütülen soruşturmasıydı bu? Şimdi anlarsın. Koridorun sonuna doğru kapısında bir sivilin beklediği odaya aldılar doktoru. İçeride masadaki bilgisayar başında bir yazıcı, yanındaki sandalyede de saçları ağarmış, çarpık, sivri burunlu, kara kuru biri oturuyordu. ''Buyurun doktor bey'' diye masa karşısındaki sandalyeye buyur etti hım hıma kaçan bir sesle. Doktorun yanıtlarına göre sapladığı kimliğini bilgisayara geçirdi önce. Kara üzüm kurusu gözlerini dikip baktı bir süre. ''Rohat Fırat'ı nereden tanırsınız?'' Sorgulamayla birlikte doktorun şaşkınlığı da başlamıştı. Şöyle bir duraladı. O neler beklerken nereden çıkmıştı şimdi bu? ''Ne tanırım ne de duydum böyle birini.'' ''Bülent diye tanıyorsunuz belki.'' Vesikalık bir fotoğraf uzatmıştı. Alıp biraz da merakla baktı doktor. Saçları arkaya taralı, balıkçı kazağı içinde gençten yakışıklı biriydi. Hiçbir yakın çizgi bulamamıştı ama ta derinden bir çınlama uyarısı alır gibi olmaya başlamıştı. Rohat, şu Diyarbakır'daki Kürt. Kapat, aklına bile getirme. Sessizce yineleyip kayda geçiriyordu adam dediklerini. Bitirince önündeki kağıttan tek tek yeni adlar okuyup aynı soruyu yinelemeye başladı. İyice aymıştı doktor. Kadınlı erkekli Kürt adlarıydı çoğu. Hepsinin de izleri vardı sanki kulağında. Zozan, Berivan, Sıddık, Maho, Tahir. Diyarbakır'da Esmer'in çalıştığı çevreyi anımsatıyordu hepsi de. Onları soruyordu. Tanımıyorum dedi. Adam da olası görmüyor muydu ne pek üstüne durmadan kayda geçirdi. Bir süre duralar gibi yapıp doktor üzerine dikti gözlerini. Esme İyi Kara'yı nereden tanıyorsunuz? Belli etmemeye çalıştığı bir heyecan yalızası bir anda akıp geçti yüreğinden. Almanya'da doğup büyümüş Esme. Doktor olarak orada çalıştım ben de. Oradan emekliyim biliyorsunuz. O arada müzik, oyun, sanat etkinlikleriyle uğraştım uzun yıllar. Esme oradan tanırmış beni. Türkiye'ye geldiğim şu son yıl içinde bir meyhanede tanıdım onu ben. Politik düşünceleri... Soruyu tamamlamasına bırakmadan rahat bir gülümseyişle kesti doktor. Amansız bir feministtir bildiğim. Hiçbir politik akıma yakınlık duyduğunu sanmıyorum. Savını güçlendirmek için ekledi hemen. Siyasal etkinliklere pek girmem ama düşünce olarak komünistim ben. Onun bu tür akımlara yakınlık duyduğunu görmedim. Başına buyruktur. Öyle bir siyasal çizgiye bağlı kalacak yapıda değil. Beni kızdırmak için tam karşı düşüncelerle damarıma bastığı çok olmuştur. Doktorun bu içten anlatımıyla adam biraz sallantıya düşer gibi olmuştu. Toparlandı sanki. Diyarbakır'a gittiniz, otelinde kaldınız 3 gece. Önündeki notlara bakarak konuşuyordu adam. Gezi nedeniniz? Aslında ülkeye gelirken düşlediğim şeydi görmediğim kentlere gitmek. Diyarbakır baştaydı. Esme bir sanat etkinliğine yardıma gidiyordu. Ben de gideyim dedim. Gezeriz diye kurmuştum. Öylesine yoğun bir çalışmadaydı ki birlikte 2 kez yemek yiyebildik ancak. Sıcaklar da bastırmıştı döndüm. Gene bir duralayıp gözlerini doktora dikti adam. Çok yakın ilişkiniz olduğunu biliyoruz. O da saklamıyor bunu. Gece de birlikte oldunuz. Benim de sakladığım bir şey yok. Peki bu yakınlık içinde o günlerde aranan Kürt terörist Ruhat Fırat'tan söz etmedi mi? Başını iki yana salladı kesinlikle. Hayır dedi doktor. İlk kez duyuyorum bu adı. Aslında öylesine yorgundu ki daha yemekte gözleri kapanıyordu. Sabah da fırlayıp gitti. Öyle şeyleri düşünecek ne vakti vardı ne de ilgi duyuyordu böyle şeylere benim gördüğüm. Ta içinde minicik bir ampul yanı vermişti doktorun. Karısı öldürülen öğretmendi bu. Kaldığınız günler kimlerle oldunuz Diyarbakır'da? Bakın, beni Almanya'dan tanıyan birileri çıktı lokantada yemek yerken masalarını aldılar. Biri tüccar, öteki ya avukat ya da doktor. Büyük ilgi gösterdiler. Tüccar ya da müteahhit olan arabasıyla Malabadi'ye kadar götürdü. Yöredeki gelişmeyi anlatıyordu. Bir ağır sıcaktı ki değil dinleyip anlamak, solumakta güçlük çekiyordum. Kenti de gezdirdiler ertesi günü aynı havada. Sağlığımın kötüye gittiğini duyumsamıştım. İvedi döndüm İstanbul'a. Gelir gelmez de yürek vurgunuyla hastaneye yattım. Ölüm kalım arasında gidip geldim günlerce. Adamlara borçluluğumu bildiren bir incelik kartı yazıp sağ olun bile diyememiştim. Verdikleri kartı bulamadım bir türlü. İnanmayacaksınız ya adlarını bile anımsayamıyorum şimdi. Olay bu. Bu arada duraklayıp gülümsedi biraz sürdürdü. Adları adresleri biliniyorsa ben sizden rica edeyim. Geç kalmış bir incelik görevini yerine getirip 2 satır bir şey yazabilirsem sevineceğim. Adam ne diyeceğini bilemeden biraz da şaşırmış gibi kara üzüm gözleri doktorda kaldı bir süre. Ses çıkarmadan önündeki kağıda eğilerek doktorun söylediklerini geçirtti yazıcıya. Esme İyi Kara'yı en son ne vakit gördünüz? Ben hastanedeyken geldi, yaz başıydı. Baba annesini Almanya'ya ameliyata götürüyordu. Gitti, bir daha da aramadı. Telefonu da kapalıydı hep. Bunları da yazdırdı adam. Söylemek istediğiniz başka şey var mı? Hayır, yok. Bu sözleri de ekleyip bastılar konuşmayı. 1 sayfalık metni önüne koydular doktorun. Okuyup imzalayın. Okumaya gerek yok. Dediğim gibi yazdırdınız. Sağ olun. İmzaladı kağıdı. Buyurun. Kalkıp odadan çıkarken bir gevşeme duyumsadı doktor. Bitmişti bu iş. O gevşemeyle birlikte daha katı bir gerginlik usuldan ele geçiriyordu yüreğini. Esmen'in başı dertteydi demek. Kapıdaki adam yol gösterip ilerideki bir odaya götürdü doktoru. Açtı kapıyı, duvardaki düğmeye basarak yaktığı tepedeki küçük lambayla yarı loş görünüme bürünen bir odaya aldı. Masaları sandalyalarıyla iş saatinde boşalmış bir çalışma yeriydi burası. Oturması için bir sandalye gösterdi, kapıyı çekip gitti adam. Demek bitmemişti daha. Ne bitmesi, yeni başlıyor belki de. Neyi neye bağlamak istiyor bunlar? Esmen'in Diyarbakır'daki o olayla bir ilişkisi olabilir mi? Kafasında dönenip duran olayların bağını ne kadar gevşetmeye çalışsa, yüreğini sıkıştıran gerginlik onca artıyordu sanki. Sandalyeyi çekip eğildi, önündeki masaya bıraktığı kollarına, başını uyur gibi koyup kapattı gözlerini. Hiçbir şey düşünmemeye çalışarak bir saate yakın kaldı öylece. Saat 11'i geçiyordu kapı açıldığında, bir sivildi giren. Peşine taktı doktoru, bir kısa koridorun başındaki asansöre aldı, aşağı iniyorlardı. ''Şunu çıkarken kullandırsaydınız ya!'' Polise geldiği nereden belli olacaktı? Çıktılar asansörden. Işıklı bir dar alanda kapısında sivil biri bekleyen odaya yürüdüler. Pek bekletmeden açıp hemen buyur ettiler doktoru. Kapıdan girince şaşalar gibi oldu. Geniş, aydınlık, iyice döşenmiş bir odada hemen hepsi de orta yaşın üstünde, karşı yazıhanede bir, yanlardaki dizili koltuklarda üç kişi oturuyordu. Yazıhanedeki adam yakınındaki boş koltuğu gösterdi. ''Buyurun doktor bey.'' Otururken bir çarpıntı başlamıştı. Şimdi bu heriflerin yanında ilaç mı alacaktı acındırır gibi? Ne var heyecanlanacak? Beş dangalığı bir arada hiç mi görmedin? Sağlığınız nasıl? Yazıhanede oturan adamdı. Beklemediği soruyla duralayıp gülümsedi doktor. Bilmem dedi alaya vurur gibi. Şu anda sağlığımı düşünecek bir durumum yok. Sevecen bir ilgiyle güvence verir gibi doğruldu adam. Durumunuzu biliyoruz biz sizin. Bir kötülük duygusu söz konusu olursa hemen söyleyin lütfen. Sağlığınıza gölge düşmesini istemeyiz. İzin verirseniz şöyle bir söyleşelim dedik sizinle. Ne diyeceğini bilemeden bir an duraladı doktor. Bu sevecenlik gösterisinin neyi sakladığını bilmiyor değildi. Sağ olun dedi. Kaygılanacak bir şeyim olduğunu sanmıyorum. Buyurun. Beni anımsadınız mı Nait Bey? Karşıda yazıhaneye yakın koltukta oturan alnı çok açılmış gözlüklü adamdı. Gülüyor gibiydi bakarken ya, o koşulda hiç de güven verici bir gülüş gibi görünmüyordu doktora. Çıkaramadım birden. 30 yılı aştı, kolay değil. Berlin'de konsoloslukta görevliydim. Siz benim yeğenimin ameliyatında anestezistiniz. Melia vardı, bir küçük kız, iki ayağı birden kırık, araba altında kalmıştı. Bacağının birini kesmeye bile kalktılardı, sayenizde kurtuldu. Nadi amca derdi size. Hiç anımsamıyordu doktor, gülümsedi. Çocuklar doktorları pek sevmezler. Bayılıyordu. Tek sevdiği sizdiniz hastanede. Çikolata getiriyordunuz çünkü. Havayı gevşeten gülüşme oldu odada. İstediği de bu olmalıydı adamın. Uydurmuş olmasındı yapay bir güven sağlamak için. Olayı hiç anımsamıyordu çünkü. Sizi uzun yıllar izledim Avrupa'da, sonra ben. Saklamıyorum, görevimdi de çünkü. Çeşitli yörelerde düzenlediğiniz etkinliklerin, konserlerin çoğunda bulundum. Aldığım raporlarla dolaylı bilgiler de edindim sürekli biçimde. Şu söyleşiyi isteyen de benim. Sağ olsunlar, kırmadı arkadaşlar. Sizi sorumlu kılacak hiçbir yanı yok. Dertleşmek diyelim bu söyleşiyi. Yaşamınız boyu yurtsever bir aydın olduğunuz konusunda hiç kuşku taşımıyorum doktor. İstediğimiz tek şey bize açık olmanız. Biz size açık davranacağız çünkü. İnce bir ateş düşer gibi oldu içine doktorun. Bu dilin altından nelerin çıkabileceğini kestirebiliyordu az çok. Ses çıkarmadan beklemeye başladı. TKP'de bulundunuz uzun yıllar, o dönem kapandı. Sizi suçlayacak bir şey yok bugün. Biz de sevindik aslında. Hele Sovyetler de yıkıldıktan sonra anlamsız bir yasaktı. Siz bugün de komünistsiniz, saklamıyorsunuz, açıksınız bu konuda. Tutarlısınızdır da. İlkeleriniz doğrultusunda oldunuz hep. Diyarbakır'a gitmenizi teröristlere bağlamanın aptallık olacağını biliyoruz. Siz türküler, oyunlar, geleneksel oyun havaları, halk müziği, halkın sanatsal dünyası peşindesiniz. Ona da kim ne der, öyle mi? Gözlerini doktora dikmiş yanıt bekliyor gibiydi. Kımıltısız bakıyordu doktor da. Bir tuzak soru önünde miydi? Kısa bir bekleyişten sonra ekledi adam. Hemen yanıt veremiyorsunuz doktor. Gene bir duraladı. Gözleri doktorun üstünde altını çizer gibi sürdürdü. Halkın demiyorsunuz siz. Halkların diyorsunuz çünkü, öyle değil mi? Sallantılı bir çıkmazdan kurtulmuş gibi doğruldu doktor. Bir şeyler demek gerekirdi artık bu adama. Dikelir gibi aldı ağırdan. Evet öyle diyorum dedi. Ülkemizin tarihten gelen varsıllığı olduğuna inanıyorum ben o çeşitliliğin. O güzel ürünlerin gerçek kimliklerini yatsımamızın neden gerekli olduğunu da anlayamıyorum. Gözleri doktorda uygun sözleri aranır gibi ağır ağır başını sallıyordu adam. Bir açıdan doğru söylüyor doktor bey. Yandaki kara sakallı, saz benizli, zayıftan adamdı. Gözler ondaydı şimdi, doktora döndü.
Uzun yıllar ben de sizin gibi düşündüm. Mesleğe sonradan girdim ben. Aslında Osmanlı tarihi araştırmacısıyım. Tarihte olmuş bitmiş olaylardan korkmanın bir anlamı yok diyordum. Kalan güzellikler de bizimdir. Ama yazık ki öyle olmuyor doktor bey. Kimliklerine izin verdiniz mi egemenlik savıyla kavgasıyla da dikiliyorlar karşınıza.